Zaman şimdi konular biraz dağılıyor. Yani şunu görebiliyoruz. Hegel bir insan potansiyelini varsayıyor. Ve tarih bu potansiyelin açılımı oluyor, gelişimi oluyor. Eğer bu potansiyel yoksa o zaman gelişecek bir şey de yok demektir ve varoluşçular, yani Heidegger'den ya da Kierkegaard'a kadar gidelim, oradan başlamak üzere varoluşçu düşün felsefe diyebileceğimiz şey, insan doğasının ya da insan özünün olmadığı ya da olmayabileceği gibi bir varsayım üzerine dayanıyor. Yani Tanrı'nın ölmesi, Tanrı'nın olmaması vesaire, bunlar da aynı sonuca götürüyor. Tanrı'nın olmaması düşüncesi bir saltık kriter yokluğuna götürüyor. Yani neyin haklı olduğu, neyin doğru eğri olduğu konusunda bir kriter kalkıyor insan varoluşundan ve o zaman orada insanlar moral bir gevşeklik hissediyorlar. Yani yanlışın yanlış olmayabilecek. Çünkü bir şeyin suç olması için, yanlış olması için diyorlar ki onu yargılayacak bir kriter olmalı. Yani eğer siz efendim
özgür istenç
hani
insanlığı özgürlüğe yakın birisi yani mutlaka ona bir otorite mi lazım
bir şey olması için? Şimdi özgür istencin olması, o özgür istencin hemen kendini göstermesi anlamına gelmiyor. Yani Çinliler de insanlar Homo sapiens, Homo erectus değiller, Homo sapiensler. Ama özgür istenç göstermiyorlar ve özgür istencin olması, şimdi o da bir kriter. Yani istencin özgür olduğunu kabul etmek, insan doğasının özel olduğunu, özgürlük olduğunu kabul etmek, bu şeyin varoluşunun ya da nihilizmin reddettiği bir şey. Yani öyle bir şey yok, belirlilik yok. Burada problem, problem çözmek için diyalektiğe gitmek zorundayız. Yani şöyle, Sartre olan daha kolaylaşacak şey, olaya bakış açısı, özgürlüğe bakış konusu ya da insan doğasına bakış konusu. Sartre'a göre bir insan özü yok. Varoluş özü önceler diyor. Onun anlamı insanın özü yok demektir. Öz olmadığı zaman insanı davranışa, eyleme belirleyen bir faktör de ortadan kalkıyor. Dolayısıyla insan davranışlarının bir şeyi yok. Saltık kriteri yok. Yani bunu seçme özgürlüğü olarak anlatıyor. Sartre biraz dikkatli okuyan görmüştür. Yani orada bir şey var. Özgürlük var. Anlayışı.
İnsan kendi kendini var eder diyor. Dünyaya atıldıktan
evet, sonra. Yani Tanrı insanı var etmesi ya da daha önceden bir öz belirlenim var etmesi. İnsan kendi kendini var eder. Bu şey, yani varoluşu olmasının, bu önermenin varoluşu olmasının anlamı o. İnsan kendi kendini var eder. İnsan var edilmiş ya da belirlenmiş değildir. Rasyonalizm, Platon, Hegel vesaire, bunlar insanı belirlenmiş olarak kabul ediyorlar. Neredeyse de var. Yani insan önceden belirlenmiş bir uyum. Varoluş ya da dünya önceden belirlenmiş bir uyum. Neredeyse şeyi, o Batı yazısını görmüş olmanız gerekiyor okuyanlar. Yani bu dünya olanaklı en iyi dünyadır diyor. Çünkü burada her şey ussal. Her şey olması gerektiği için oluyor. Çocuklar ölüyorsa, deprem oluyorsa, tsunamiler oluyorsa bu iyi midir? İyi değildir tabii. Yani öyle bir şey demek istemiyor. Ama varoluşçu için bir şey yok. Belirlenim yok. Özel belirlenim yok. Dolayısıyla her şey yüzeyde kalıyor ve karşılık kalıyor. Yani
hocam varoluşçu çünkü belirlenmiyorsa, us yoksa yani,
evet.
O zaman varoluşçulara göre insan doğal duruma indirgeniyor. Yani hayvandan bir farkı yok. Öyle mi?
Şimdi öyle demiyorlar. Yani Sartre sanki onu bir avantaj gibi de görüyor. İşte o insan özgür diyor.
Yok, kötü yok, doğru yok. Her istediğini yapabilirsin. Anlamsız, sınırsız bir özgürlük ve anlamsız bir özgürlük. Evet. Yani kritere göre özgürlük değil. Yani tabii birebir değil ama şeye benziyor yani doğal durumdaki hayvanlar böyle.
Şimdi orada özgürlük konusu şu paradoksu içeriyor. Özgürlük zorunluluk olmalı. Yani özgürlüğün belirli olması insanın belirli bir yapıya ya da belirli bir karaktere belirlenmiş olması onun özgürlüğüyle bağdaşmıyor gibi görünüyor. O yüzden belki de düşünce, yani varoluşçu düşünce o öz alanını siliyor. Yani insanı özsüzleştiriyor. O zaman zorunluluktan kurtulabileceğini bekliyor büyük olasılıkla mantıksal olarak ve Sartre o özsüzlüğü seçme özgürlüğüne götürüyor. Çünkü seçme özgürlüğü her şeyi seçebileceğin anlamına geliyor. Ve o zaman sanki bütün sorumluluk sana düşüyor. İnsan kendini o zaman yapar. Yani başka bir faktör yok insan yapılmasında ama sadece kendisi var. Buna karşı eğer insanda bir özsel doğa varsa bu doğa onun doğrusunu, iyisini belirleyecek olan faktör oluyor ve insanın varlığı bu kendi özünü realize etmeye dönüşüyor. Ya da öyle bir
ama işte şimdi, realize ederken hiçbir kriter yok insanın değil mi? O alanda insanı serbest bırakıyor.
Realize ederken kriter o realize olan potansiyelin kendisi. Yani insanın şimdi karşı düşün, yani Sartre'ın ve o tarzdaki düşüncelerin empatisini yapmak kolay değil. Yani ama yapılabilir ve yapılması da gerekiyor yani.
Acaba olanla değil de olması gerekenle ilgileniyor da o mu kafayı karıştırıyor?
Olması gereken bir potansiyel demek. Sartre'da olması gereken diye bir şey. Çünkü gerek dediğimiz zaman gerek yine diyalektik. Onu diyalektik.
Hani öz olmasını istiyor belki. Hani belki farkında özün olduğunun ama olmazsa eğer ya da hani bilinçlenme bu noktada olursa hani insanlar seçimlerini kendileri yaparlar ve hani daha özgür, daha başka bir yere giderler diye mi düşünüyor?
Şimdi şöyle düşünün, yalan söylemek, eğer bir öz yoksa, bir kriter yoksa, bir durumda yalan mı söylersiniz, doğru mu söylersiniz? Yani işte bir, çünkü onun kötü olduğunu gösterecek bir saltık kriter yok. Yani Tanrı olduğu zaman ya da Us olduğu zaman, ikisi de Tanrı da Logos da diyor ki, yalan söylemek hemen hemen her durumda yanlış olandır, moral olarak kötü olandır. Yani belli durumlarda yalan söylemek moral olarak doğru olabilir. Onun şeyleri var, örnekleri var ya da o fark edilmiş. Saltık değil buradaki belirlenim. Ve bu kriter yoksa neye göre yalan söyleyeceksin, neye göre doğru söyleyeceksin? O zaman tamamen şey, dürtüsel bir davranış özgürlüğü kalıyor. Yani seçme özgürlüğü denen şey bu.
O kriteri kutluyor peki
orada? O kriter... Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. Tanrı kim koyuyor? Eğer bir şey Tanrı'yı koyarsa o Tanrı olmaktan çıkmaz mı? Değil mi? Yani kriter kendi kendine koymak zorunda. Kriter başka bir şey tarafından koyulursa kriter olmaz. O başka bir şey kriter olur. Çünkü başka türlü de koyabilir o kriteri koyan. Kriterin üzerinde güç olur. Kriter kendi kendini koymak zorunda. Yani kriterde şey var, bir anlamda metafiziksel denebilecek bir problem yatıyor. Yani Tanrı diyoruz, örneğin burada eritleme olarak, yani gerçek anlamda dinsel bilincin bir tanrısından söz etmiyoruz. Saltık diyebiliriz ya da öz diyebiliriz. Ama en doğru terim öz. İnsan özü varsayıldığında o bir kriter. O, yani o başka türlü olabilecek bir kriter değil. Özü bir anlamda öz kavramında anlatılan şey onun başka türlü olamayacağı.
Ancak dolaylı olduğunu söylemiştik. Öz dolaysız da değil demiştiniz. Evet. Dolaylıdır aynı zamanda. Öyle mi?
Dolaylı. Yani ama bu şey demek değil. Yani özün başka türlü yapılabileceği, öz başka türlü olmayı dışlayan bir şey, kavram. Yani, yani insanın Homo sapiens'in özünden söz ettiğimiz zaman bu öz şey değil, plastik değil. Başka türlü olabilecek bir öz değil. Yani bu özde şey var, belirlenimler var, katı, saltık, zorunlu belirlenim ve bu başka türlü olamaz. Yani insanlık hiçbir zaman, örneğin Picasso'ya baktığımız zaman orada insan doğasına ters olan şeyler görürüz. Çünkü insan doğası güzel sanatı belirli bir şekilde anlıyor ve üretiyor. Yani insan doğasında estetik bir belirlenim var. Güzellik, estetik doğrudan da güzellik ilgili bir anlatım değil. Ama öyle varsayın. İnsan güzeli beğenir, güzel olanı beğenir. Bu insan doğasının, insan özünün bir belirlenimi. Eğer bu plastikse, yani insan güzel olanı beğenmeyebilirse, insan çirkin olanı beğenebilir dersek, o zaman insan özünü silmiş oluruz. Bu anlaşılıyor mu? Yani insan istenci iyiden yanadır ya da istenç ve iyi kavramları arasında birebir bağlantı vardır dediğimiz zaman da aynı şeyi anlatıyoruz. İstenç kötüyü ister dediğimiz zaman bu paradoks gibi görünüyor ya da olanaksız gibi görünüyor ve o zaman insan doğasının bir belirlenimi de bu. İstenç ya da özgürlük ve istenç kavramı şeyle bağlı, iyiyle bağlı. Aynı zamanda istenç kavramı moral belirlenimle bağlı. Bunu yapabiliyor musunuz? İstenci moral ya da ahlaksal olanla, yani doğru ve eğri olanı bağlayabiliyor musunuz? Çünkü ahlaksal doğru ve eğri estetik bir doğru ve eğriyle ilgili değil. Bağlantısı var mutlaka. Ama istenç kavramının kendisinden söz ettiğimiz zaman zorunlu olarak onunla bağlı olan şeylerden de söz ediyoruz. Yani istenç de iyi ve kötü bağlıydı. Aynı zamanda moral doğru ve eğri de bağlı. Bağlı bağlayabiliyor musunuz?
Duymuş değil mi?
Duymuş diyoruz. İşte. Yani istenç duyunca kapsıyor. Çünkü burada şeye dikkat edin. Yine ben biraz yayılacak ama toparlaması şeydi zor değil. Schopenhauer bilinçsiz bir istençten söz ediyor. Bu enteresan bir şey. Çünkü biz burada hep bir şeyi konuştuk. İstenç her zaman bilinçlidir. Düşüncesiz bir şey değildir. Tam tersine. Yani o düşünce faktörü aynı zamanda duyunç faktörü diyebileceğim şey. Çünkü duyunç bir şeyin bir eylemin ya da isteğin vesaire doğruluk ve eğrilik açısından belirlenmesine sağlıyor. Yani dünç bir yargıç.
Su var mı? Su getiriyor
musun? Sesim için mi? Ya bilmiyorum.
Su iyi gelir.
Var mı?
İçeride var.
Şey, istenç de insan doğasının bir şeyi, bileşeni ve bunlar özel, yani varoluşçuların reddettikleri şeyler bunlar.